Ayrım 39, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 473. 29. Bölüm, 25 Kasım sabah. Vladimir Orlov'un Martin Trotzig sokağındaki dairesinde ilk bakışta endişe edilecek bir şey yok gibiydi. Daire temiz ve düzenliydi. Yatak örtüleri yeni değiştirilmişti. Banyodaki çamaşır sepeti boştu ama bir şeyler döndüğüne dair işaretler de vardı. Komşular sabahın erken saatlerinde taşıyıcıların geldiklerini söylemişlerdi. Daha ayrıntılı bir araştırmayla yerde ve yatağın baş tarafının yaslandığı duvarda kan izlerine rastlanılmıştı. DNA araştırmaları kanın Andrei'nin kanı olduğunu ortaya koymuştu. Hala diyalog kurulabilen iki tutuklu, evdeki kan lekeleri ve Zander'den bahsedildiğinde hiçbir şey bilmiyor ayaklarına yatmışlardı. Bublanski ve grubu bütün dikkatlerini Andrei Zander'le birlikte görülen kadın hakkında bilgi toplamaya verdiler. Yalnızca Ingaro'daki olaylar değil, Andrei Zander'in kaybolduğu da artık medyaya yansımıştı. Akşam gazeteleri gazetecinin kocaman fotoğraflarını basmışlardı. Ama iki olay arasındaki bağlantıyı henüz bilmiyorlardı. Andrei'nin öldürülmüş olabileceğine dair spekülasyonlar yapılıyordu. Bu haberlerle toplumun olayın çözümüne yardımcı olacak bir şey var mı diye belleğini yoklaması ve şüpheli şeylere karşı dikkatini arttırması beklenebilirdi. Beklenildiği gibi olmamıştı. Gelen ihbarlar zayıf ve güvenilir olmaktan uzaktı. Mikael Blomqvist ile fırıncı hariç diğer şahitlerin hepsi kadının kesinlikle suç işleyecek birine benzemediğini söylüyorlardı. Kendisini görenlerin üzerinde çok olumlu bir etki bırakmıştı kadın. Restoran Papagallo'da Andrei Zander'le kadına içki servisi yapan Søren Karlsen adındaki orta yaşlı barmen, insan sarrafı olmakla övündükten sonra gördüğü kadının kesinlikle kimseyi incitemeyeceğini söylemişti. Kendi sınıfının en iyisi. Eğer şahitlere inanılacak olunursa her şeyin en iyisiydi kadın. Bublanski'nin anladığı kadarıyla kadının robot resmini çizdirmek de epeyce güçtü. Kadını gören herkes değişik tarzda tarif ediyordu. Sanki onu değil de hayallerindeki kadını tarif ediyorlardı. Komik bir durumdu. Güvenlik kameralarından birinde bir görüntüye rastlanmazsa bu tariflerden bir bok çıkacağı yoktu. Mikael Blomqvist'e göre kadın kesinlikle Lisbeth'in ikizi Camilla Salander'di. Yaptıkları araştırmaya göre de böyle biri bir zamanlar vardı. Ama kayıtların hepsi çok eskiydi. İzleri kaybolup gitmişti. Sanki varlığı birdenbire kendini silmişti. Eğer Camilla Salander diye biri varsa artık başka bir kimlikle yaşıyor demekti. Bublanski'nin burnuna kötü kokular geldi. Özellikle de kızın bakımını üstlenen aileden iki kişinin şüpheli bir şekilde öldüklerini öğrendikten sonra. Polis araştırmaları son derece yetersiz yapmıştı. İpuçlarının peşinden gidilmemiş, soru işaretleri hakkıyla cevaplanmamıştı ve kız İsveç'i terk edip gitmişti. Dosyaları okurken meslektaşları adına utandı Bublanski. Babanın ve kızın ölmeden hemen önce banka hesaplarının boşaltılmış olması gibi açıkça şüpheli durumlarda bile derinlere inmemişlerdi. İntihar etmeden önce babanın yazmaya çalıştığı mektup da gerektiği şekilde değerlendirilmemişti. Şöyle başlıyordu bu mektup. ''Camilla, hayatımı mahvetmek senin için bu kadar mı önemli?'' Bu kadının etrafında endişe verici bir karanlık vardı. Sanki bütün şahitlerin gözlerini bağlamıştı. Saat sabahın 8'iydi. Bublanski makam odasında hararetle bir çalışmaya dalmıştı. Olanlara bir ışık tutabilir umuduyla yine eski soruşturma dosyalarını gözden geçiriyordu. Ele alması gereken başka bir sürü şeyin olduğunu da biliyordu. Bu nedenle ziyaretçisi olduğunu söylediklerinde sinirlendi. Sonya Modig'in daha önce sorguladığı bir kadındı bu. Bublanski ile konuşmak için ısrar etmişti. Kapıda orta boylu bir kadın duruyordu. Koyu siyah gözleri hüzünle bakıyordu. Bublanski'den 10 yaş daha genç görünüyordu. gri bir palto ve sari benzeri kırmızı bir elbise giymişti. ''Adım Farah Şarif'' dedi. ''Bilgisayar bilimi profesörüyüm. Franz Balder'in yakın arkadaşıydım.'' ''Tabii buyurun'' dedi Bublanski. Birden mahcup olmuştu. ''Lütfen oturun, dağınıklığımızı bağışlayın.'' ''Daha kötülerini de gördüm.'' ''Öyle mi? Yoksa Yahudi misiniz?'' Aptalca bir soruydu. Farah Şarif elbette Yahudi değildi. Üstelik Yahudi olup olmamasının ne önemi vardı? İşte ağzından çıkıvermişti. Bazen böyle patavatsızlıklar yapardı. Ne? Hayır, İranlıyım, Müslümanım. 1979'da geldim İsveç'e. Özür dilerim, aptallık benimkisi. Bu şerefi neye borçluyum? Meslektaşınız Sonya Modik'le konuşurken çok naif davrandım. ''Niçin böyle söylüyorsunuz?'' ''Çünkü şimdi daha fazla bilgi edindim. Profesör Stephen Warburton'la uzun bir konuşma yaptım.'' ''Evet, o profesör beni de arayıp konuşmak istediğini söylemiş. Buradaki telaştan arayamadım.'' Stanford'da siberteknik profesörü Stephen, teknolojik tekillik alanında önde gelen araştırmacılardan, Machine Intelligence Research Institute'da çalışıyor şimdi. Yapay zekanın bize hizmet etmesi için çalışıyor bu enstitü, tersi için değil. Kulağa hoş geliyor dedi Bublanski. Bu konu her açıldığında huzursuz oluyordu. Stephen kendi dünyasında yaşayan biri. Frans'ın başına gelenleri daha dün öğrenmiş. Bu nedenle daha önce arayamamış. Frans'la geçen pazartesi geç bir saatte konuşmuşlar. Ne üzerine? Araştırması, belki biliyorsunuzdur. Amerika'ya gittikten sonra sır küpüne döndü Frans. Ona o kadar yakın olmama rağmen ne yaptığını bana bile söylemiyordu. Yalnız herhalde kibrimden olmalı, bildiğimi sanıyordum. Şimdi yanıldığımı anladım. Hangi anlamda? Teknik terimlerle başınızı ağrıtmak istemem. Görüldüğü kadarıyla Frans yalnızca o eski AI programını geliştirmekle kalmamış. Yeni algoritmalar ve kuantum bilgisayarları için yeni topolojik materyaller de geliştirmiş. Bunlar benim için çok teknik terimler. Kuantum bilgisayarları kuantum mekaniği üzerine kurulu bilgisayarlardır. Bu kadarıyla çok yeni bir şey değil. Google ile NSA bu alanda çok büyük yatırımlar yaptı. Daha şimdiden sıradan bilgisayarlardan 35 bin kez daha hızlı makineler ürettiler. Frans'ın çalıştığı Solifon'un da benzer bir projesi vardı. Ama ne ironik ki, eğer elimizdeki bilgiler doğruysa, bu konuda fazla ilerleyememişler. Dedi Bublanski güvensiz bir ifadeyle. Kuantum bilgisayarlarının en büyük avantajı, kübitlerin süper pozisyon alabilmesidir. Ne? Bunlar geleneksel bilgisayarlar gibi yalnızca bir ya da sıfır pozisyonu almaz. Aynı zamanda hem sıfır hem bir olabilir. Sorun şu ki bunun için özel hesap metotları ve derin bir fizik sezgisi gerekiyor. Her şeyden önce de bu tür aletlerin kusursuz çalışması için bizim kuantum eş evresizliği dediğimiz şey gerekli. Bu alanda yeterince mesafe kat edemedik. Şimdilik kuantum bilgisayarları fazlasıyla özel ve hantal. Ama Frans, bunu en iyi nasıl açıklarım bilmiyorum, anladığımız kadarıyla daha iyi, daha hareketli ve kendi kendine öğrenebilen aletler geliştirmenin yöntemlerini bulmuş. Bir dizi deneyiciyle iletişime geçmiş, yani metotlarını test edip doğrulayabilecek kişilerle. Üstesinden geldiği şey epeyce büyük bir iş, en azından öyle olabilirdi. Yine de gururlu olmaktan daha çok huzursuzmuş. Stephen Warburton'ı bunun için aramış. Niçin huzursuzmuş? Sanırım uzun vadede buluşunun dünya için çok tehlikeli olabileceğini düşündüğünden, kısa vadede de NSA hakkında bildiklerinden. Ne tür şeyler bunlar? O konuda bir fikrim yok. Endüstri casusluğunun kirli yanlarıyla ilgili şeyler sanırım. Ama çok iyi bildiğim bir şey var. NSA'nın kuantum bilgisayarı geliştirmek için yoğun mesai harcadığını artık herkes biliyor. NSA için cennete düşmek bu. Etkin bir kuantum makinesiyle her türlü kriptoyu kırabilir, bütün dijital güvenlik sistemlerini aşabilirsiniz. Organizasyonun büyük gözünden artık hiç kimse kaçamaz. Çok korkunç bir şey dedi Bublanski ürpererek. Ama daha kötüsü de var. Bu teknoloji büyük suç örgütlerinin eline geçebilir diye devam etti Farah Şarif. Nereye gelmek istediğinizi anlıyorum sanırım. İşte bu nedenle yakaladığınız adamlarda neler buldunuz öğrenmek istiyorum. Korkarım bu tür şeyler değil ama bu adamlar öyle sıra dışı zekalara benzemiyorlar. Ortaokul matematiğini bile başarabileceklerinden emin değilim. Yani asıl bilgisayar dehasını elinizden kaçırdınız. Maalesef öyle görünüyor. Bir kadın hiç iz bırakmadan sırra kadem bastı. Sanırım birçok kimliği var. Çok yazık. Bublanski iç çekti. Farah'ın siyah gözlerine baktı. Belki de bunun için daha fazla şaşkınlığa gömülmeden umut dolu bir fikir geldi aklına. Bundan bir yere ulaşabilir miyiz bilmiyorum dedi. Neden? Balder'in bilgisayarlarını inceleyen adamlarla konuştum. Balder'in güvenlik konusundaki uzmanlığı hesaba katılırsa bunun öyle kolay bir iş olmadığını tahmin edebilirsiniz. Ama yine de başardılar. Şansımızı artık ne kadar şans denilirse bir bilgisayarının çalındığını tespit ettik. Tahmin etmiştim, lanet olsun dedi Farah. Sakin olun, sakin olun, henüz sözümü bitirmedim. Aynı zamanda birçok makinenin birbirine bağlandığını keşfettik ve bu makineler arada bir Tokyo'da bir süper bilgisayara bağlanmış. Çok mantıklı. Öyle, bu nedenle büyük bir dosya gördük. Daha doğrusu büyükmüş, yeni silinmiş. Geri getiremedik ama silindiğini tespit ettik. Yani Frans'ın kendi araştırmasını yok ettiğini mi söylüyorsunuz? Bir sonuç çıkartmıyorum ama şu anlattıklarınızdan sonra... Peki katil silmiş olamaz mı? Yani kopyaladıktan sonra mı diyorsunuz? Evet. Bana çok zor geliyor. Katil evde çok kısa bir süre kaldı. Bu tür bir şeye vakit bulamamıştır. Tamam, her şeye rağmen buna sevinelim diye devam etti Farah Şerif. Yalnız... Evet. Bunu Frans'ın karakteriyle bağdaştıramıyorum. O en büyük eserini silip atacak biri değildi. Bu, bilemiyorum... Sanki kolunu kesip atmak gibi bir şey ya da daha da kötüsü bir arkadaşını öldürmek gibi bir şey. Bazen böylesi büyük fedakarlıklar yapmak gerekebilir dedi Bublanski. İnsan çok sevdiği, onunla yaşadığı şeyi feda edebilir. Ya da bir yerlerde bir kopyası vardır. Ya da bir yerlerde bir kopyası vardır diye tekrarladı Bublanski. Arkasından elini uzatmak gibi tuhaf bir şey yaptı. Farah Şerif anlayamadı. Yalnızca kendisine uzanan ele baktı. Sanki bir şey vermesini bekledi. Ama Bublanski geri adım atmadı. Biliyor musunuz, haham ne der? Hayır dedi Farah. İnsanın karakteristik özelliği çelişkileridir. Aynı zamanda hem uzakları hem de evi özleriz. Frans Balder'i hiç tanımadım. Belki benim yaşlı bir kaçık olduğumu düşünürdü. Ama bildiğim bir şey var. Yaptığımız işi hem sevip hem de korkabiliriz. Tıpkı Frans Balder'in oğlunu hem sevmesi hem de ondan kaçması gibi. Yaşayan her şey, Profesör Şarif, tek bir bütüne çıkmaz. O bütünün pek çok yönü vardır. Belki arkadaşınız kırılma noktasına gelmişti. Belki hayatının en önemli eserini gerçekten yok etmiştir. Belki hayatının sonlarına doğru bütün çelişkileriyle birlikte açığa vurmuştur kendini. Sözcüğün tam anlamıyla gerçek bir insan olmuştur yani. Öyle mi dersiniz? Bilemiyorum ama değişmiş değil mi? Mahkeme kararına göre çocuğu almaması gerekirken almış ve çocuğun açılmasını, resim yapmasını sağlamış. Doğru komiser. Yan deyin. Tamam. Biliyor musunuz? Bazen bana buble derler. Böyle güzel konuştunuz için mi? Doğrusu bilmiyorum ama kesin bildiğim bir şey var. Ne? Sizin? Devamını getiremedi, gerek de kalmadı. Farah Şarif öylesine masum bir gülümsemeyle baktı ki yüzüne, hayatta ve Tanrı'ya tekrar inanmaya başladı Bublanski. Lisbeth Salander sabah saat 8'de yatağından kalktı. Yine uyuyamamıştı. Tek nedeni NSA dosyasının kriptosunu kırmak için boş yere çabalayıp durması değildi. Merdivenlerden gelen ayak seslerini dinlemiş, arada bir de merdiven sahanlığına bakan güvenlik kameralarını kontrol etmişti. Ayrıca kız kardeşinin ülkeyi terk edip etmediğinden herkes gibi o da emin değildi. Ingaro'daki aşağılanmadan sonra daha büyük bir saldırıya hazırlandığı muhakkaktı. Ayrıca NSA'de kapıyı kırıp dairesine dalabilirdi. Lisbeth böyle bir olasılığı yok sayabilecek biri değildi. Ama şimdi bu tür düşünceleri kafasından atıp kararlı adımlarla banyoya gitti, soyunup yarasını kontrol etti. Daha iyi görünüyordu. Daha doğrusu öyle görmek istedi. Hornsgatan'daki boks kulübüne gidip biraz antrenman yapmak gibi delice bir fikre kapıldı. Çivi çiviyi sökerdi. Soyunma odasındaki banka bitkin bir şekilde oturduğunda düşünmeye hali kalmamıştı. Cep telefonu vızıldadı, aldırmadı. Dışa, sıcak suyun altına girdi. Yavaş yavaş düşünceleri berraklaşmaya başladı. Zihninde yine August'un yaptığı resim belirdi. Bu defa dikkatini çeken katilin resmi değil, kağıdın alt tarafındaki şeylerdi. Ingaro'da bütün dikkatini tarayıp Bublanski ile Modig'e göndermeye verdiğinden tamamlanmış resme çok kısa bir an bakabilmişti. Eğer biraz vakti olsa da bakabilseydi, resimdeki detay zenginliği herkes gibi onu da büyülerdi. Şimdi belleğinde yeniden canlandırdığında daha çok resmin alt tarafındaki denkleme verdi bütün dikkatini. Derin bir konsantrasyonla çıktı duştan. Ama soyunma odasının kapısında bağırıp çağıran o Binze'nin yüzünden düşüncelerinin sesini duymakla zorlanıyordu. ''Kapa çeneni!'' diye bağırdı Lisbeth. ''Düşünüyorum.'' Ama bir faydası olmadı. O Binze çıldırmış gibiydi. Aslında Lisbeth'ten başka kim olsa anlayabilirdi bu öfkeyi. Lisbeth'in kum torbasına yorgun, yarı canlı vurmasına şaşıran o Binze, başını yana eğip yüzünü acıyla buruşturduğunu da görünce hızla harekete geçmiş, tişörtünü yakasından tutup yana doğru sıyırmış ve kurşun yarasını görmüştü. Keçileri kaçırmasının nedeni buydu. Belli ki öfkesi hala geçmemişti. ''Sen bir aptalsın, biliyor musun? Zır delisin sen!'' diye bağırıyordu. Lisbeth cevap verecek halde değildi. Bütün gücü bedeninden çekilmişti. Belleğindeki resim silikleşti. Tükenmiş bir vaziyette soyunma odasındaki banka çöktü. Camila Achebe gelip yanına oturdu. Arada bir boks yaptığı, arada bir de yattığı sağlam bir kızdı. İkisinin boks yapması bir çeşit vahşi bir ön sevişmeye benzerdi. Bazen duşun altında işi ilerlettikleri olurdu. Etiketlere dikkat etme gibi bir dertleri yoktu. ''Şu dışarıdaki şamatacıya bu defa hak veriyorum. Sen gerçekten kafadan kontaksın.'' dedi Camila. ''Olabilir.'' dedi Lisbeth. ''Şu yara çok kötü görünüyor. İyileşir. İlla da boks yapman gerekiyor muydu?'' ''Öyle. Bana gelmek ister misin?'' Lisbeth cevap vermedi. Telefonu bir kez daha vızıldadı. Siyah çantasından çıkarıp baktı. Gizli bir numaradan gönderilmiş 3 SMS vardı. Okuduğunda yumruklarını sıktı, yüzü tehlikeli bir hal aldı. Ona bakan Camila şu birlikte eve gitme işini başka bir güne ertelemenin daha iyi olduğuna karar verdi. 39. ayının sonu. Sayfa 482.